Saat 4'e geliyordu ki herkes yerine oturmuş, oturumun açılmasını bekliyordu. Sahnenin sol kısmında ve başta Poincare, Curzon, Rumbold ve onun yanında Venizelos'la diğer Yunan delegelerinden sonra Mussolini ile Marki Garroni, sahnenin sağ tarafında ise Japonya, Romanya delegeleri, İsmet Paşa, Hasan Bey, Rıza Nur Bey ve Stamboliski yer almıştı. İsmet Paşa içine girdiği bu yeni alemi hiç yadırgamayarak memnun ve rahat bir gülüşle yanındakilerle konuşuyor ve birçok gözler hala üzerine dikilmiş kendisine bakıyordu. Saat tam 4'ü çalıyordu ki önde beyaz montlu bir tören görevlisiyle arkasında İsviçre Konfederasyon Başkanı Robert Hupp içeri girdiler. Bütün salon bir anda ayağa kalktı. Başkan yürüdü, geldi. Sahnedeki masanın önünde durdu ve herkes oturduktan sonra kendisi de koltuğuna oturarak belli bir İsviçreli şivesiyle konferansın açılış konuşmasını yaptı. Efendiler, burada seçkin temsilcilerini selamlamakla şeref bulunduğumuz devletler, Yakın Doğu'daki anlaşmazlıklarına nihayet ve verecek olan Barış Konferansı'nın açılış toplantısını tarafsız İsviçre vatandaşlarından birinin açması arzusunu lütfen belirtmiştir. Vazifenizin tarihi büyük ehemmiyetini anlamış olan İsviçre Federal Meclisi, bütün İsviçreliler için iftihar kaynağı olan bu işi Konfederasyon Başkanı'na verdi. Bunu yüklenirken kendimi heyecanlanmaktan alamıyorum. Bu vazifeyi gerçekleştirmeye yalnız mecburiyetimden dolayı değil, çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanmasını görmek yolunda hissettiğim ateşli arzu nedeniyle de davet edilmiş olduğumu zannediyorum. İsviçre Federal Meclisi adına Yüksek Meclisinize sıcak ve samimi suretle hoş geldiniz derim. İsviçre hükümet ve ahalisi kendilerine gösterilen güven sayesinde bu memleketin göğsünde manevi ve iktisadi ıstıraplar yükü altında ezilmiş olan insanlığa daha iyi bir gelecek umudu vermeye hizmet edecek bir barışın geliştiğini görürlerse pek mutlu olacaklardır. Milletler arası bir anlaşmayı kolaylaştırmak yahut bazı anlaşmazlıkları barış yoluyla düzene koymak meselesi ne zaman ve ne gibi adiler şartlar altında söz konusu olmuşsa İsviçre ne kadar küçük olursa olsun buna yardım etmeyi bir vazife, soylu bir borç gibi düşünmüştür. Konferansa toplanma yeri olmak üzere bir İsviçre şehrini seçmekle devletlerimizin bizim için mukaddes bir anane olan bir meslek ve siyaset hakkında takdir hissini belirtmek istediklerini zannediyoruz. Bütün insanlığın bitmesini konferansımızdan beklediği son harbin yaşandığı saha, tarihte de büyük bir rol oynamış olan eski dünyanın iki kıtasının temas noktasında bulunuyor. Gayet şiddetli mücadelelere sahne olan bu bölge, eski kahramanlık devirleri efsanelerinin, eski zaman rivayetlerinin ve ortaçağ hikayelerinin bildirdikleri derecede kanlı ve çok kavgalara sahne olmuştur. Zamanımızda bu sahneyi yahut tarihi vakalar, milletlerin kaderi üzerinde uzun tesirlerini gösteriyor. O kahramanlar görmüş olan bu yerler, daha sonra haftalara gelinceye kadar bizi eski zaman tarihini inceleyip araştırdığımız vakit hayrete düşüren ve heyecan veren cengaverce bir takım çatışmalarla kanlara boyanıyordu. Hayatlarını vatan ideali için tereddütsüz feda eden bu bahadırların mezarı önünde hürmet ve takdirle eğiliyoruz. Şan ve şeref onların hatıralarına. Onlar ki vatanları için can verecek kadar sadık olmuşlardır. Umarım ki Türk-Yunan Savaşı 10 seneden beri Avrupa'yı ve Asya'nın bir kısmını harap eden ve kötü sonuçları gelecek nesiller üzerinde gerek galiplerde gerek mağluplarda etkisini hissettiren müthiş facianın son perdesidir. İşte bunun içindir ki dünya Cenevre Gölü sahillerine içinde kuvvetli bir ümit ışığı parlayan endişeli nazarla bakmaktadır. Hikmet ve tedbirinizin savaşa taraf olan devletlere ve dolayısıyla artık fikri ve iktisadi saadetlerin fethine doğru yürüyebilecek olan insanlığa barış ve huzur temin etmesi arzusuyla yanan bütün kalpler aynı suretle atıyor. Bir takım memleketlerin ve kuvvetlerin talihi sizin elinizde bulunuyor. Vazifeniz nazik olduğu kadar engindir. Dünyanın minnettarlığı ve insanların saadeti için çalışmış olmaktan doğan memnuniyet verici kanaat, her yüksek gayeye erişmek için elzem bir şart olan uyum ve ılımlılığın mükafatını teşkil edeceklerdir. Dünkü düşmanların imanlarına, beşik ve medeniyetlerine gıda olan iki büyük din, insanlara en büyük faziletlerin uyuşma ve barış içinde yaşama olduğunu öğretmek kanaati üzerine birleşmiştir. Efendiler, birkaç hafta sonra Noel yoğurtlarını kutlayacağız. Bütün kalbimle temenni ederim ve şüphesiz milyonlarca insan aynı temenniye iştirak eder ki çalışmalarınız sayesinde şu büyük söz o mesut günde gerçekleşmiş olsun. Yeryüzünde iyi niyetli kimselere selam. Konfederasyon Başkanı'nın nutku bitince bir alkış koptu. Bu alkışın arkasından Lord Curzon ayağa kalktı, redingotunu ilikledi. Elinde bastonuyla masaya doğru yürüdü ve o da cebinden çıkardığı bir nutku okudu. Lord Curzon'un nutku 10 dakika kadar sürdü. Fakat seçkin bir ifadeyle konuşuyor ve iyi bir hatibin bütün tavırlarını gösteriyordu. Lord Curzon nutkunda İsviçre Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve şimdiye kadar birçok şehirde toplanan muhtelif konferanslarda bulunduğunu, bu konferansın İsviçre gibi tarafsız bir memlekette yapılmasının barış sağlamasını kolaylaştırmak bakımından bir hayır alameti olduğunu söyledi. Lord Curzon savaşın facialarından söz ederek artık bunların unutulmuş olması gerektiğini söylüyor ve eğer delegelerin hepsi aynı uzlaşmacı ruhla çalışırlarsa masa üzerine gelecek her meseleyi halletmek ve barış yapmak arzusuyla duygulanmış bulunurlarsa amaca varmanın kolaylaşacağını temin ediyordu. Herkes Lord Curzon'un nutkuyla törenin biteceğini zannederken onun arkasından derhal İsmet Paşa kalktı. Kürsüye doğru yürüdü ve başkan tarafından İsmet Paşa diye salona takdim edildikten sonra Türkiye Başdelegesi de elinden tuttuğu bir nutku okumaya başladı. Bu olay bütün salon için tamamen bir sürpriz teşkil ediyordu. Sonradan anlaşıldı ki konferansın açılacağı 20 Kasım sabahı Lord Curzon'un bir konuşma yapacağını İsmet Paşa haber almış ve bunun üzerine o halde ben de konuşma yapacağım kararını vermişti. Lord Curzon konferans adına konuşacağına göre İsmet Paşa ikinci planda kalmak istemiyor ve bu fırsattan istifade ederek daha ilk gün Türk davasını bütün cihanın göz önüne yaymak maksadını güdüyordu. İsmet Paşa'nın bir konuşma yapacağını duyan Poincare bundan vazgeçmesini rica etmiş fakat Türkiye Başdelegesi'nin cevabı Lord Curzon vazgeçsin o zaman ben de vazgeçerimden ibaret olmuştu. İsmet Paşa konferansta kimseye üstünlük sağlamak ya da kimseden aşağı kalmak istemiyordu. Bunun üzerine Poincare nutku görmek istemiş, okumuş, bazı düzeltmeler rica etmiş fakat İsmet Paşa yalnız bir kelimeyi değiştirerek nutku olduğu gibi muhafaza etmişti. Bu bir nutuk değil, Türkiye'nin çektiği ıstıraplardan doğan bir iddianameydi. Reis Efendi, 4 seneden ziyadedir Wilson esası ve prensipleri üzerine kurulmuş bir ateşkes Osmanlı İmparatorluğu'nun girişmiş olduğu çarpışmayı resmi surette tatil etmişti. Barışın nimetlerinden daima mahrum kalan Türk milleti o tarihten beri hak ve adaletin yerini bulması için yaptığı bir dizi barış teşebbüslerinin yetersizliğini ve yararsızlığını anlayarak artık hiçbir kurtuluş ümidi kalmadığını anlayarak varlığını korumaya ve maddi manevi kendi vasıtalarıyla istiklalini sağlamaya muvaffak oldu. Bu yolda birçok ıstıraplara katlandı. Hadsiz hesapsız fedakarlıklara rıza gösterdi. Hür milletler bu durumu sempatiyle seyretmişlerdir. Her yaşta ve her mevkide Türkler, kadın ve çocuk bu savunma savaşına katıldılar. 1918 tarihinden sonra Türk milletinin maruz olduğu sonsuz hücumları ve ıstırapları burada hatırlamaktan kendimi alamıyorum. Gerek bu hücumları ve ıstırapları, gerekse hiçbir askeri mecburiyet olmaksızın Türkiye topraklarının en zengin ve en mamur kısımlarından yavaş yavaş mahvetmek ve yıkmak fikriyle muntazaman yapılmış tahribatı hiçbir tarafıyla mazur göstermek kabil değildir. Hala bu dakikada bile 1 milyondan ziyade masum Türk'ün Anadolu ovalarında ve yaylalarında evsiz ve ekmeksiz serseri gibi dolaştıklarını da hatırlatmak isterim. Türk milleti bu insan takati üstündeki fedakarlıklara katlanarak medeni insanlık arasında başta derin bir hayat kuvvetine sahip milletlere has olan varlık ve bağımsızlık hakkıyla barış ve huzur için çalışmak unsuru olmak üzere büyük bir mevki kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin katı gayesi bu mevkiyi korumak ve pekiştirmekten ibarettir. Son senelerin hadislerinin insanlık vicdanına genel barış ve huzurun devletler tarafından birbirlerinin haklarına ve hürriyetlerine saygı göstermedikçe gerçekleşmeyeceği hakikatini bir ilke haline koyduğu düşünülürse bu olayların hatırasının gelecek için bir barış ve huzur teminatı teşkil edeceğini ümit ederim. Akla gelebilecek en yüksek derecede iyi niyetli duygularına sahip Türk heyeti delegelerinin diğer delege heyetlerinde de aynı yönde bir iyi niyete denk geleceği ve bu surette konferans çalışmalarının memnuniyet verici bir sonuca yaklaşacağı ümidini besliyorum. Reis Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin namına İsviçre Cumhuriyeti'ne konferansımızın burada toplanmasını kabul etmek suretiyle lütfen göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerime son vereceğim. Tarihi şu anda necip bir milletin kendi istiklaline ne kadar büyük bir kıymet verdiğini inkar edilemez surette gösteren bu memleketin konferansa toplanma yeri olarak seçilmesinden dolayı kendimi bunu tebriğe layık görüyorum.
İsmet Paşa'nın nutku salonda derin bir ilgi ve dikkat uyandırmıştı. Venizelos bu olay karşısında tamamen şaşırmış, nutuktaki ithamların canlı bir anıt halini almıştı. Delegeler arasında görülen hareketler heyecanlarını saklayamamanın açık birer deliliydi. İsmet Paşa nutkunu ağır, vakur bir ses okuyor ve ''Efendiler, çok ıstırap çektik, çok kan akıttık, bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklal istiyoruz.'' diyordu. Lord Curzon nutuk devam ettiği sürece oturduğu iskemlede dikkatle, saygıyla dinliyordu. İsmet Paşa nutkunu bitirdiği zaman salon alkışladı. Fakat baş delegeler arasında hiçbir hareket olmadı. İsmet Paşa'yı tek alkışlayan yalnız Mussolini'ydi. İsmet Paşa nutku bitirerek yerine oturduktan sonra reis kalkarak Lord Curzon'a İsmet Paşa'ya teşekkür etti ve konferans için Oşi'de Şato Oteli'nin tahsis edildiğini, ilk oturumun ertesi sabah 11'de toplanacağını söyledi ve toplantıya son veriyorum diyerek oturumu kapattı. İşte Lozan Konferansı 1922 senesi Kasım ayının 20. Salı günü saat 4'te Mont Benin Gazinosu'nun konser salonunda bu suretle ve tezahürler içinde açıldı.
Gazinonun kapısı önünde bekleyen fotoğrafçıların bütün objektifleri konuşmasını yaptıktan sonra tören salonunu rahat ve emin terk eden İsmet Paşa'ya çevrilmişti. Bir anda birçok resimler alındı. İsviçrelilerin bütün diğer delegelerden çok Türk baş delegesiyle ilgilendikleri belliydi. İsmet Paşa bir günde o kendine mahsus sade, gösterisiz tavır ve haliyle yarattığı sempati havası içinden geçerek otomobiline bindi, muhabbetle bakan gözler arasında Lozan Palas'a geldi. Bu ilk gün konferansta kendi yerini kendi belirlemek veya başkalarına bağımlı durumda ilk adımda sıyrılıvermek bakımından tam bir başarı içinde geçmişti. Başarı şu noktadaydı ki, o tarihe kadar hep tek taraflı toplanmaya alışmış olan Avrupa Barış Konferanslarında bu sefer ikinci bir tarafında varlığı ortaya konulmuş oluyordu. Bütün Türk davasının masa üzerine konacağı siyasi bir mahşerde daha ilk günden sesini duyurmak ve halkın mutlaka almaya geldiği anlatmak lazımdı. Bunun içindir ki İsmet Paşa bir barış konferansının açılış törenini süsleyen o dekor arasında dahi aklını ve bakışını kendini orada bulundurtan asıl maksattan ayırmadı ve İsviçre Konfederasyon Başkanı'na konferans adına teşekkür etmek yetkisini kendi kendine vermiş olan Lord Curzon'un arkasından sahneye fırladı, nutkunu okumaya başladı. Kendi teşekkürlerini tercümansız kendi yaptı. Bu hareketin anlamı açıktı. İsmet Paşa müttefiklere, eşit haklara sahip devletler olarak konuşacağız, üstünlük kabul etmiyoruz. Şimdiden bilesiniz, yanlış anlamaya mahal kalmasın demek istiyordu. Bu ilk nutkun konferans çevresinde yarattığı etkiler milletlere göre değişiyordu. İngilizler olağanüstü bir durum olduğunun farkına varmamış gibi davranıyordu. Yunanlıların hiddetli olduğu ve daha ilk günden bütün dünya karşısında bir takım cinayetlerin hesabını vermek mecburiyetine düşürüldüğü görülüyordu. Fransızlar nutku biraz sert buluyor, bir Amerikalı muhabir ise çok güzel, ilk defa olarak bir baş delege nutkunda faydalı bir şey söyledi diyordu. Fakat nutkun Türkiye bakımından sağladığı etkinin ne olabileceğini anlamak için nutku söyleyene bakmak daha doğruydu. İlk akşamın izlenimi şuydu ki İsmet Paşa yalnız nutkun etkilerinden değil yaptığı temaslardan da memnundu, yüzü gülüyordu. Konferansın bu ilk açılış töreni Lozan müzakerelerinde yeni Türkiye Devleti'nin karşısına çıkarak onunla birlikte doğduğu meselesini ortadan kaldıracak olan Avrupa diplomatlarının genel manzarası hakkında bir fikir vermek bakımından da ayrıca değerli olmuştu. Daha cepheden yeni gelen İsmet Paşa'nın karşısına çıkanların hepsi de uluslararası politik aleminin en azılı kurtlarıydı. Bu siyasi kurtların en başında Lord Curzon geliyordu. Lozan Konferansı'nda İngiltere İmparatorluğu'nu temsil eden bir 60'lık ihtiyar, Lord George kabinesinin şiddetli bir parlamento ve yayın mücadelesiyle henüz devirmekten doğan büyük bir siyasi gurur içinde Hindistan Kral Vekilliği'nde bulunmuştu ve Doğu meselelerinde İngiltere'nin en büyük uzmanı sayılıyordu. Gururunun bir sebebi de kendisini yetiştiren ailenin İngiliz kral hanedanından bile daha eski ve asil olmasından ileri geliyordu. Bu şecere ve kan asaleti tanınmış İngiliz ordunun büyük zaaflarından biriydi ve bununla özellikle iftihar ettiği söylenmekteydi. Bütün yapısı, konuşuşu ve bakışı insana klasik bir İngiliz diplomatının karşısında bulunduğuna şüphe bırakmıyordu. En büyük meraklarından biri tarih ilmi merakıydı. Hindistan'da bulunduğu yıllarda vaktinin büyük bir kısmını Hint'in sırlarını keşfetmeye ayırmış ve Hindistan hakkında yazdığı kitaplarla ün kazanmıştı. Onu diğer konferanslardan tanıyanların söylediğine göre bastonunu elinden bırakmamak, kendisiyle diğer diplomatlar arasında oldukça geniş bir mesafe koymak, her şey yukarıdan bakmak ve mutlaka yüksekten konuşmak meraklısıydı. Ancak bütün halinde gerçek bir vakar ve asaletin kibar damgasını hemen görmek mümkündü. Bu ünlü İngiliz lordu, İsmet Paşa ile yaptığı mücadelelerde belki ilk defa olarak siyasi hayatında beklenmediği derecede şiddetli ve sert karşılıklara maruz kaldı. Bu diplomatlar serisine Lord Curzon'un yanında duran ikinci İngiliz delegesi, İngiltere'nin Türkiye Büyükelçisi Sir Horace George Montagu Rambold'tu. Bu uzun ve genç diplomat, yıllarca Türkiye'de kalmaktan ileri gelen bir bilgiyle Lord Curzon'un yanında kuvvetli bir yardımcı olarak bir bilgi çantası gibi duruyordu. Onlardan sonra İtalya'yı Marki Camilla Garoni ile Giulio Cesar Montagna temsil ediyor ve her ikisi de konferansın ilk toplantısında kendisini gösteren Mussolini'nin emrinde bulunuyorlardı. Bunlardan biri Krallık İtalya'sının yetiştirdiği ve Türkiye'de elçilik etmiş değerli bir diplomat, ikincisi ise Mussolini ekolünde yetişmiş ve su katılmamış bir faşisti. Bu kişiler İtalyan diplomasisinin bir tecrübesi ve ilmi, ikinci enerjisi ve enstekliğiyle başarılı olmuş büyük şöhretlerdi. Japonya'yı Baron Hayachi ile Oteachi isminde birer bilgin temsil ediyordu ve bunların arkasından asıl kurt Balkanların siyasi tarihinde en büyük diplomat olarak yer alan Venizelos geliyordu. Yıllarca ve yıllarca Türkiye'nin başına iş açmış ve meseleler çıkarmış olan bu Giritli avukat bu sefer de Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa'nın karşısına dikiliyordu.
Venizelos'un bütün diğer delegelerden farklı özelliği de şuydu ki elindeki yetki mektubu ad referandum şartına bağlı değildi ve meseleleri istediği gibi tartışmak ve çözümlemek için kendisine açık kart verilmişti. Yunan devletine ait her meseleyi tartışmaya ve Yunan hükümetine sormadan istediği belgeyi imzalamaya mutlak yetkisi vardı. Venizelos'un arkasında arkadaşı Kaklamanos ve onun yanında kaba silüeti içinde bürüyen Bulgar diktatörü Stamboliski bulunuyordu. Birinci planı dolduran bu birinci sınıf saldırganların gerisinde ise Romanya delegesi Duka ve Diamandi, Yugoslavya delegesi Niçiç bütün hücumları desteklemek için hazır durumdaydılar. İşte İsmet Paşa tek başına Avrupa'nın her nevi dizginlerini ve milyonlarca insanıyla milyarlarca servetini avuçları arasında tutan bu müthiş kalabalığın içine girecek ve Türkiye'nin haklarını almak ve tarih kaderini kurtarmak için gece gündüz bu adamlarla pençeleşecekti. Lozan Konferansı görüşmeleri için İsviçre hükümeti Auschwitz'de Leman Gölü kıyısında 13. yüzyıldan kalma eski fakat güzel bir bina olan Şato Oteli'ni tahsis etmişti. Konferansın açılış töreninden sonra ilk oturumu 21 Kasım sabahı güzel bir havada saat 10'da burada açıldı. Otelin etrafında yine polis tedbirleri alınmış ve dört taraflı meraklı bir halk kalabalığıyla sarılmıştı. Konferansın Lozanlılarda büyük ilgi uyandırdı, onların iki günden beri gösterdikleri hareketlerden açıkça fark ediliyordu. Otelin kulesine yarısı beyaz, yarısı kırmızı bir İsviçre bayrağı çekilmişti. Saat 11'de delegeleri taşıyan otomobiller gelerek şatonun kapısında durmaya başladı. Konferansa ilk gelen bir gün önce olduğu gibi yine Venizelos oldu. Az sonra Japonlar, İtalyanlar, Fransızlar ve nihayet Lord Curzon görüldü. Otelin kapısından içeri girildiği zaman palmiyelerle süslü bir avlu göze çarpıyordu. Burası renk renk çiçeklerle ve renkli camlarla süslü ve şurasına burasına hasır koltuklar ve sandalyeler atılmış bir kış bahçesiydi. Gazeteciler burada bekliyorlardı. Saat 11'den 1'e kadar süren bu ilk görüşme Lord Curzon'un geçici başkanlığında açıldı. Toplantıda kurulacak komisyonlarla konferans iç tüzüğü konuşuldu. Bir gün önce delegelere 10 maddelik bir çalışma projesi dağıtılmıştı. Lord Curzon gündeme geçmeden konferansa karşı gösterdiği misafirperverlikten dolayı İsviçre hükümetine, Vaud kantonuna, Lozan şehir memurlarına, konferans adına bir daha teşekkür etti. Diğer delegeler bu teşekküre iştirak ettiler. Konferans için İngilizce, Fransızca, İtalyanca olarak 3 resmi dil kabul edilmekle beraber, tercümelerle boş yere vakit kaybedilmemesi için herkesin bildiği Fransızcanın kullanılmasına kararlaştırıldı. Konferansın iç tüzüğünü uzmanlar komitesi hazırlamıştı. Tüzüğün konuşulmasına başlanmasıyla beraber Türk başdelegesi de itirazlarına başlamış oluyordu. İsmet Paşa büyük devletlerce tabi görülen ve tartışmasız kabul edileceği sanılan noktalardan kendi bakımından lüzumlu sayıldığı itirazları ileri sürüyor, bu suretle en basit sanılan meselelerin bile itirazsız ve tartışmasız geçmeyeceğini de anlatmış oluyordu. Tüzüğün ilk maddesi şuydu. Fransa, Büyük Britanya, İtalya devletlerinin daveti üzerine ve Doğu'da barışı sağlamak maksadıyla toplanan konferans, aralarında 1914'ten beri barışı zarara uğrayan devletlerin yetkili delegeleriyle Birleşik Amerika devletlerinin delegelerinden teşekkür etmiştir. Boğazları İdari Usulü'nün müzakeresi esnasında, konferans Karadeniz'de kıyısı olmak dolayısıyla görüşmelere katılmaya davet edilen devletlerin temsilcilerini de içerecektir. Doğu'ya ait işlerin düzenlenmesiyle ilgisi olan başka devletler doğrudan doğruya kendilerine ait meselelerde düşüncelerini yazıyla veya sözle bildirmek üzere görüşmelere kabul edileceklerdir. İsmet Paşa itiraz etti. Konferansa takılan at doğru değildir. Doğru işleri konferans tüzüğüyle değil, Lozan Konferansı tüzüğü demek daha doğrudur. Delegelerle temsil edilen devletleri müttefiklerle Türkiye arasındaki notalara göre yazmak ve görüşmeye çağırdıkları meseleleri göstermek lazımdır. Boğazlar, rejimin görüşülmesinde Rusya, Ukrayna, Gürcistan mutlaka bulunmalıdır. Diğer taraftan şunu da beyan ederim ki, Türk delegeleri heyetinin bahsettiğim noktalarda ismi geçmeyen devletlerle görüşmeye yetkisi yoktur. Bu itiraz üzerine birinci maddenin ilk fıkrasını teşkil eden konferansın adı, Yakın Doğu İşleri hakkında Lozan Konferansı olarak kabul edildi. Karadeniz'de kıyısı olan devletlerin daveti konusunda İsmet Paşa'nın arzusunun yerine getirileceği güvencesi verildi. Birinci ve üçüncü fıkralar hakkında ise İsmet Paşa kendisine verilen açıklamayı yeterli bulmadı. Çekince kaydını saklı tuttuğunu söyledi. Daha ilk dakikalardan itibaren İsmet Paşa adım adım mücadeleye geldiğini belli ediyordu. Bundan sonra delegelerin sayısını tayin eden ikinci maddeye geçildi. Devletlerin yetkili delegeleri bu maddeye göre iki olacaktı. İsmet Paşa itiraz etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 yetkili delege göndermiştir, dedi. Lord Curzon bunun uygulamada zorluk çıkarmayacağını, bu üçüncü zatın delegeler yanında daima danışman ve uzmanlar bulunacağına göre bu sıfatla bulunabileceğini kaydetti. Delege olarak Millet Meclisi'ne seçilmiş ve bu sıfatla gönderilmiş bir zat danışman unvanını kabul edemezdi.
Durum nazikti. Davet eden devletler delege sayısını 2 olarak tayin etmişlerdi. Oysa Millet Meclisi 2 delege seçtikten sonra mali meseleler için de ayrıca Hasan Bey'i seçmişti. İsmet Paşa görünüşünde ısrar etti. Üçüncü madde konferans başkanlığını dönüşümlü olarak müttefiklere bırakıyor ve bir genel sekreter tayin ediyordu. İsmet Paşa bu maddeyle reisliğin yalnız Fransa, İtalya ve İngiltere'ye verilmesine itiraz etti. Müttefikler bunun davet eden devletlere ait bir hak olduğunu söylediler. İsmet Paşa, Türkiye'nin devletleri daha önce İzmir'e davet ettiğini ve bundan dolayı davet edenler arasında olduğunu söyledi fakat ısrar etmedi. Yalnız konferans katibi seçimi hakkında da aynı görüşü ileri sürdükten sonra Türkiye'nin Lozan Konferansı'na diğer devletlerle eşit şartlar altında iştirak etmekte olduğunu kaydetti. İsmet Paşa'nın da onayıyla Mösyö Masigli genel sekreterliğe seçildi. Tüzüğün 5. maddesi konferansta görüşülecek bütün işlerin incelenmesini 3 komisyona bırakıyordu. Her komisyonda davet eden devletlerden birinin baş delegesi başkanlık edecekti. 1. komisyon topraklara, askerliğe, boğazlara ait işler komisyonu, 2. komisyon Türkiye'de yabancıların tabi olacağı usul komisyonu, 3. komisyon mali ve iktisadi meseleler komisyonu. Lord Curzon meselelerin asıl bu komisyonlarda görüşüleceği ve sonra sonuçları almak üzere genel toplantılar yapılacağı ve 1. komisyona kendisinin, 2. komisyona İtalya baş delegesi Marki Garroni'nin, 3. komisyona da Fransa baş delegesi Mösyö Barane'nin başkanlık edeceğini bildirdi. Komisyon başkanlarının dağılmasındaki tesadüfe hayret etmemek elde değildi. İngiltere en çok kendisini, Fransa en çok kendisini, İtalya en çok kendisini ilgilendiren komisyonların idaresi başına geçmekteydiler. İsmet Paşa çalışma tarzına itiraz etmemekle beraber yine başkanlık noktasına dokununca Lord Curzon bunun Türkiye heyetine karşı bir nezaketsizlik olarak anlaşılmamasını, davet eden devletlerin konferans sorumluluğunu yüklendikleri için başkanlıkları üzerine almak mecburiyetini hissettiklerini söyledi. Bununla beraber kurulacak diğer komisyonlardan herhangi birine Türkiye heyetinden birinin başkan seçilmesinde hiçbir güçlük olmayacağını ilave etti. Asıl önemli nokta şu oldu ki, bu münasebette Lord Curzon, Türkiye heyetine diğer heyetlerden farklı muamele edildiği hakkında oluşan fikri özellikle düzeltmek istediğini de önemli üzerinde durarak tekrarladı. Bu surette İsmet Paşa konferansın ikinci günü bizzat Lord Curzon'a Türkiye'nin bir konferans masası başında İngiltere başta olmak üzere hiçbir devletten farklı olmadığını anlatıyor ve yine bizzat Lordlardan farklı muamele görmeyeceğine dair açık bir teminat almış oluyordu. İlk bakışta gayet basit görünen bu nokta aylarca süre gelen görüşmeler içinde Türkiye'nin durumunu daha ilk günden tayin bakımından çok ama çok önemliydi. Türk baş delegesinin bu hassasiyeti ve bu hal ve tavırdır ki daha ilk günden müttefikler baş delegelerine kendisine ve Türkiye'ye karşı saygılı davranmak lüzumunu hissettirdi. Diğer maddeler bir yazı komitesi kurulmasına ve gündemlerle zabıtların düzenlenmesine aitti ki tartışmasız geçti. Konferansın ilk günü yapılan bu sabah toplantısı tüzük tartışmaları içinde bitti. Saat 1'de İsmet Paşa Lozan Palas'a döndü. Diğer delegeler ise Lord Curzon'un Poincare ve Mussolini şerefine Bowery'de verdiği ziyafete gittiler. Öğleden sonra saat 4'e kadar toplanıldı ve bu sırada Fransa baş delegesi Mösyö Barrieri ile İtalya baş delegesi Marki Garroni birer konuşma yaptılar. Her iki konuşmanın özü barış dileğinden ibaretti. Böylece bir gün önce açılış töreninde konuşma yapma fırsatını bulamayan Fransa ve İtalya baş delegeleri de Lord Curzon'la İsmet Paşa'dan geri kalmış oldular. Şimdi artık tören tamam olmuştu. Tüzük de kabul edilmişti. Sınırlar, boğazlar, kapitülasyonlar, imtiyazlar, tahvil ve senetler Lozan Konferansı bütün fırtınaların içine girebilirdi. Türkiye'nin Avrupa sınırları. 22 Kasım 1923 Çarşamba günü bir haftalık bekleme ve iki günlük törenden sonra Yakın Doğu işleri hakkında Lozan Konferansı daha ilk toplantısında en müthiş dalgaların içine girdi. Kurulan 3 komisyondan en önemlisi Arazi Komisyonu'ydu. Çünkü Türkiye'nin Trakya sınırları gibi bütün Balkanları, adalar gibi İtalyanları, özellikle Boğazlar ve Musul gibi İngilizleri ilgilendiren sınır meseleleriyle bu komisyon meşgul olacaktı. Komisyonun başkanlığını da hiç şüphe yok ki yine bu öneminden dolayı İngiltere İmparatorluğu Başdelegesi Lord Curzon cenapları üzerine almıştı. Bütün konferansın tahlili bu komisyonun alacağı sonuçlara bağlı sayılabilirdi. Zira bütün diğer meseleler halledilse de yalnız bu komisyonun meseleleri üzerinde anlaşmazlık devam etse İngiltere ile anlaşmadan barışı sağlamak yine de mümkün olmayabilirdi. Konferans açıldığı zaman ilk göze çarpan salonun kalabalığı oldu. Başta Lord Curzon, Sir Horace Lambert ve 3 İngiliz danışmanı, onun yanında Barrieri, Bompard ve 13 Fransız danışmanı, daha sonra İtalya baş delegeleri ve danışmanları, Japonlar, bütün Balkanlar sıkı bir topluluk halinde hazırdılar. Bu durum Türk baş delegesiyle arkadaşlarının karşısında orantısız bir manzara yaratmaktaydı. Daha ilk günden Türkiye'de siyasi anlamda tam bir süratle teşkilatı iki sert blokla karşılaşmaktaydı. Müttefikler ve Balkanlar. Gerekirse müttefikler söyleyecek, Balkanlılar onları takviyeye çalışacaklar. Gerekirse Balkanlar söyleyecek, müttefikler onları koruyacaklardı. Toprak ve Askerlik Komisyonu'nun bu toplantısında ikinci izlenim Lord Curzon'un salona bastonuyla gelmiş olmasıydı. İngiliz lordu eklemlerinden rahatsız olduğu için bütün konferanslarda bastonunu beraber taşıma alışkanlığındaydı. Bastonuna dayanarak başkanlık koltuğuna kadar geldikten ve yerine oturduktan sonra yine bastonunu kaldırıp masanın üzerine koyuyor ve bu sırada bir hademe küçük bir tabureyi getirip lordun ayakları altına yerleştiriyordu. Ancak bu rahat duruma geçtikten sonraki İngiliz başdelegesi toplantıyı "La science est all right" diye Fransızca açıyordu. Fakat bu cümle lordun Fransızca söylediği gibi bir usul cümlesiydi. Çünkü artık İngilizce devam ediyor, icabında bir gölge gibi yanından eksik olmayan katibiyle konuşuyordu. Toprak ve Askerlik Komisyonu'nun ilk toplantısı bu suretle açıldı ve Lord Curzon Komisyonu'nun çalışmalarına Türkiye'nin Avrupa sınırları yani Trakya meselesiyle başlanacağı söylenerek ilgili devletler delegelerini görüşlerini açıklamaya çağırdı. İlk söz alan İsmet Paşa ve Doğu Trakya için 1913 sınırını yani Karadeniz'den Meriç dökümüne kadar olan Karaağaç Mustafa Paşa Köprüsü, Dimetoka Simelin parçasını ve Doğu Trakya'nın emniyeti için Batı Trakya'nın da halkın oyuna başvurularak bağımsızlığını istedi. Devletlerin 24 Eylül 1922 tarihli notlarıyla ve Mudanya Anlaşması'yla Doğu Trakya'yı Edirne'de içinde olmak üzere Türkiye'ye vermeyi kabul ettiklerini ileri sürerek eski Edirne şehrinin Meriç'in sol kıyısında olduğu ve Edirne açıkta zikredilmiş olduğuna göre Edirne istasyonunun ve Karaağaç Mahallesi'nin de Türkiye'ye bırakılması gerektiğini ve Meriç'in batısında yaşayan halktan çoğunun Türk olmasının da Türk talebine hak verdireceğini ilave etti. Konferansın ilk toplantısında İsmet Paşa Türkçe söylüyor ve Doktor Nihat Reşat Türkiye Başdelegesi'nin sözlerini Fransızca'ya tercüme ediyordu. Lord Curzon İsmet Paşa'yı dikkatle dinledikten sonra Meriç'in batısındaki büyük kısmı Türklerle meskun ettiğiniz yerden neresini kastediyorsunuz diye sordu. İsmet Paşa hemen cevap verme gereğini hissetmedi. Uzmanlarla görüştükten sonra bu noktayı da tayin ederim dedi. Lord Curzon, İsmet Paşa'nın izah ettiği Türk talebini özetleyerek bunu 1. Doğu Trakya için 1913 sınırı, 2. Batı Trakya için halk oyuna müracaat şeklinde maddeleştirdi. Konferansın daha birinci safhasında bu karşılıklı konuşma bütün salonda büyük bir dikkat ve ilgi uyandırmıştı. Türk delegesinin İngiliz baş delegesiyle tamamen boy ölçülecek kudretle ve araya hiçbir mesafe koymaksızın tam bir eşitlik üzerinde konuştuğu açıkça görülüyordu. Birkaç defa yok olmasına rağmen Türk baş delegesini fazla konuşturmadığı görünen Lord Curzon sözü Venizolos'a verdi. Şimdi Anadolu felaketinden sonra ilk defa Yunanistan konuşmaya başlıyordu. Yunan askeri bozgununun sonuçlarını yüklenmeye memur edilen Venizelos'un nutku daha çok bir avukatın müdafaası şekil ve ruhuyla 3 çeyrek saat sürdü. Giritli diplomat geçmişin hikayesine ta 1944'ten umumi harbe Türkiye ile Yunanistan'ın girişi meselelerinden başlayarak saldırının önce Yunanistan'dan değil Türkiye'den geldiğini söyledi. Yunanistan'ın sadakatini övdü, müttefiklere hizmetlerini saydı ve sonunda savaş sorumluluğunun Yunanistan'ın sırtına yüklenmeyeceği neticesine vardı. Bundan sonra Yunanistan'ın Türk toprakları üzerinde niçin iddialar yürüttüğünü anlatarak umumi harbin zaferle sonuçlanması üzerine ve Yunanistan'ın istekleriyle müttefiklerin prensipleri birbirine uyduğu için Doğu Trakya ve İzmir hinterlandını almaya kalktığını açıkladı. Trakya'da Balkan harpleri sonuna kadar Türk çoğunluğu yoktu, İzmir'de de yoktu dedi ve Anadolu'nun birliği fikrinin kıymetsiz olduğunu ileri sürerek Balkan Yarımadası'nda birçok devlet olduğu halde Anadolu'da 3 devlet neden kurulmasın? Mesela doğuda bir Ermeni devleti, batıda bir Rum devleti, kalan kısımda bir Türk devleti diye bir tarif ve tayin yapmayı da ihmal etmedi. Bundan sonra İzmir'e Yunanistan'ın kendiliğinden gitmediğini, müttefiklerin Yunanistan'ı Anadolu'da harekete davet ettiklerini söyleyerek Doğu Trakya'yı bırakmayı kendisinin tavsiye ettiğini, Yunan delegeliğini de ancak bu şartlarla kabul ettiğini, halbuki Türklerin şimdi Meriç'in sağ kıyısına geçmek, fazla olarak Batı Trakya'da da halk oyuna müracaat etmek istemeleri üzerine hayret ettiğini ilave etti. Batı Trakya'nın geleceğinin Sevir'den ayrı bir anlaşmayla tayin edildiğini, Karaağaç kısmının 1915 yılında Türkiye tarafından kendi rızasıyla Bulgaristan'a terk edildiğini, esasen Neyli Anlaşması'yla Bulgar topraklarına müttefik devletlerin el koymuş bulunduğunu, nihayet Batı Trakya halk oyuna müracaatın imkansız olduğunu, çünkü buraların Türk idaresine dönmesi ihtimalinin bile Hristiyan halkı göçe yönelteceğini ve bu şartlar içinde toplanan oyların bir kıymette ifade edemeyeceğini söyledi ve bir memleketin emniyeti için ona komşu olan memleketlerin istiklalini istemek usulü kabul edilirse o zaman bu usul her memleket için tatbik edilebilir dedi ve sözlerini Yunanistan hatıralarının neticesini çekmiştir. Kendisinden fazla şey istenmez diye bitirdi. Venizelos sözünü bitirince Lord Curzon İsmet Paşa'ya döndü ve Batı Trakya'ya tamamen sahip olmayı isteyip istemediğini sordu. İsmet Paşa'nın hayır demesi üzerine Türkiye Başdelegesi'nin Batı Trakya sınırlarını nasıl düşündüğünü bilmek istediğini söyledi. İsmet Paşa, uzmanlarımın fikrini aldıktan sonra bildiririm cevabını verdi. Toprak ve Askerlik Komisyonu'nun ilk toplantısı saat 1'de bu sözler üzerine bitti. İkinci toplantı öğleden sonra yapıldı. Bulgaristan adına Stambuliski söz aldı ve Bulgaristan'ın ekonomik bakımdan nefes almadığını söyleyerek Adalar Denizi'nde bir mahreç verilmesinde ısrar etti. Stambuliski'den sonra Yugoslavya delegesi konuştu ve meselenin konferansın görüşeceği en nazik mesele olduğunu, Yugoslavya'nın bu meseleye karşı yüksek bir hassasiyetle alakalı bulunduğunu, Türkiye tarafından ileri sürülen tekliflerin kabul edilemez olduğunu ve Türklerin Meriç ilerisinde topraklar istemeleri komşularında düşünce ve endişe uyandırdı diye ilave etti. Romanya delegesi de Yunan ve Yugoslav delegelerini arkadaşlarını destekler nitelikte beyanatta bulunduktan sonra bu sefer Lord Curzon söz aldı. Her şeyden önce kendisine ait bir meseleyi herkesten iyi bilmesi gereken Türk heyetinin davasını hemen izah etmemesinden şikayet etti. İsmet Paşa'nın cevabı şu oldu. Konferansa verilen belgeleri önce öğrenmeden yahut bunları incelemek için maddeten vakit bulamadan münakaşalarına geçemem. Fikrimi sonradan bildiririm demekten maksadım meseleyi umumi bakımdan incelemek içindir ve bu talep konferansın nizamnamesinde uygundur. Ve bir an durduktan sonra Türk heyetine serbestçe ve usulünce çalışmak imkanı bırakılmak lazımdır diye ilave etti. Lord Curzon kendisinin de usulle çalışmayı sevdiğini söyleyerek Yunan, Sırp, Bulgar, Rumen delegelerinin itirazlarını özetlemeye başladı ve bu özete müttefik devletlerin fikrini ilave etti. Karaağaç'ın Türkiye'ye verilmeyeceğini, Meriç sınırının geçilemeyeceğini, aynı zamanda Balkanlarda barış ve güvenliğin devamı için Karadeniz'den Adalar Denizi'ne kadar, yani Türkiye'nin kuzeyinde Bulgaristan, batısında Meriç sınırı olmak üzere her iki tarafın 25'er kilometre mesafeye kadar askerden arındırılarak tarafsız bir bölge haline konmak lazım geldiğini karar şeklinde bildirdi. İsmet Paşa ertesi gün fikrini söyleyeceği cevabını verdi. İsmet Paşa'nın cevabını ertesi güne bırakması, müttefiklerden önce Türk Baş Delegesi'nin fikrinden geri dönmek için meseleyi sonraya atmak istemesi zannını uyandırdı. Çünkü Venizelos söylemiş, o susmuş, Ninçinç konuşmuş, o susmuş, sonunda Rumen Delegesi ve Lord Curzon konuşmuş, o daima susmuştu. Halbuki İsmet Paşa herkesin ne söyleyecekse söylemesini ve hepsine birden cevap vermeyi istediği için susmayı konuşmaktan daha elverişli bulmuştu. Müttefikler ve Balkanlılar ancak ertesi gün İsmet Paşa hazırladığı cevabını hiç beklemedikleri bir şiddetle okuduğu zamandır ki bu taktiğin farkına vardılar. Askerlik ve Topraklar Komisyonu 23 Kasım 1922 sabahı yine saat 11'de bu sefer İsmet Paşa'yı dinlemek üzere bir gün önce bitmeyen görüşmeye devam mecburiyetinde kaldı. Bir gün önce İsmet Paşa Türkçe söylüyor ve Fransızca'ya tercüme ediliyordu. Bu usulü vakitle birlikte fikirlerin de etkisini kaybettirir nitelikte olduğunu gören Türkiye Baş Delegesi bu sefer söyleyeceklerini yazdı ve toplantı açılarak Lord Curzon Türk delegelerinin verecekleri cevabı dinlemek istiyoruz deyince bir belge halinde cebinden çıkartarak okumaya başladı. İsmet Paşa vakur bir sesle cevabını oldukça öncelikle Venizelos'un dudaklarındaki hafif tebessüm yavaş yavaş siliniyor ve herkese dikkat ve ilgi artıyordu. Önce hiç önem vermez gibi gören Lord Curzon bile yerinden hareket ederek yanındakilere bir şeyler söylüyordu. İsmet Paşa daima okuyor ve ara sıra durarak gözlerini etrafındaki delegelere çeviriyordu. Bu nutuk zaman zaman ulu orta konuşanlara karşı bir ders niteliği de göstermiyor değildi. Mösyö Venizelos sözlerine Türkiye ve Yunanistan'ı dünya harbine sokan vaziyetlerin tetkikiyle başladı. Türkiye heyeti Osmanlı İmparatorluğu'nu bu harbe sürükleyen sebeplerin komisyon karşısında tetkik edilmek istemesini münasebetsiz sayar. Bu hususta açık bir fikir edinebilmek için dünya itilafından evvelki 30 senenin siyasi hadislerini gözden geçirmek ve dikkatle tahlil etmek gerekir. Türkiye'de böyle bir tetkikin pratik hiçbir faydası olmayacağı ve hatta hiç değilse lüzumsuz bir münakaşa çıkararak sulhun yeniden tesisine çalışan müzakerelerin cereyanına zararlı olacağı fikrindedir. Esasen Türkiye Yunanistan'la savaşmak mevkiinde bulunmamıştır. İki memleket arasında savaş 1919 Mayıs'ında İzmir'e Yunan askeri çıkarılmasıyla başlamıştır. Bu tarihi herkesin bildiği gibi yeni bir sahvanın başlangıcıdır. Harekatın bu sahvasında Türkiye'ye asla tecavüz fikri istinat olunamaz. Bilakis katliyen haklı olmayan bir istila teşebbüsü karşısında Türkiye milli mirasını müdafaa etmek için insan kudreti üstünde fedakarlıklara katlanmıştır. İşte Anadolu'yu kana boyayan bu çatışmada savaşan her iki tarafın ahlaki bakımdan karşılıklı vaziyetlerinin hakikati budur. Türkiye ile Yunanistan arasında savaşın son 4 senesi içinde müttefik devletlerin yaptığı birçok barış ve aracılık teşebbüslerine rıza göstermeyen de daima Yunanistan olmuştur. İsmet Paşa bu teşebbüsleri saydıktan sonra devam etti. Mösyö Venizelos, Türkiye'nin yazgısı Neoli Anlaşması ile tanzim edilmiş bir arazi kıtasının kime ait olabileceği meselesi ortaya çıkardığını ileri sürmüş ve böylece Batı Trakya hakkında herhangi bir münakaşayı ortadan kaldırmak istemiştir. Halbuki bu anlaşmanın 48. maddesinin hükmünce müttefiklere bırakılan Trakya'nın yazgısı henüz bir hal çaresi beklenmektedir ve mesele açıktadır. Türkiye'de müttefiklere bırakılmış Batı Trakya'nın geri verilmesini istememektedir. Bunu açıkça tekrar ederim. Fakat çoğunluğu Türk olan bu yerler, halkın protestodan hiçbir zaman geri kalmadığı bir yönetim altında alınmaması için Türkiye'de kaderi hal çaresi bekleyen bir toprak parçasında oturan insanlara, Türk devletlerin sürp programında yazılı kendi kaderini kendi tayin etmek hakkının tanınmasında ısrar eder. Nerede kaldı ki esasen Batı Trakya'da halkın çoğunluğunun Rum olduğunu ileri süren Yunan heyeti için halkın önüne müracaat meselesi hiçbir surette endişe verici olmamalıdır. Hakikat dedikleri gibi ise oya müracaat olunması memleketin Yunanistan hakimiyetine geçmesini temin ve teyit eder. Bunlardan başka Mösyö Venizelos, Yunan istiklalinin birçok seneleri içinde Yunan hükümetince kötü yolda yapılmış birçok hatalardan bahsetti. Kendisine en ufak bir serzenişte bile bulunmayı zerre kadar istemeksizin Mösyö Venizelos'un işaret ettiği hataların bahtsız Türk ahalisine pek pahalıya mal olmuş olduğunu söylememe müsaadenizi rica ederim. Aynı ıstırapların Batı Trakya'da da bu işgal sebebiyle devam etmesi caiz midir? Karaağaç, Mustafa Paşa, Simerne ve Dimetko'da çoğunluğun Rumlarda olduğu hakkındaki iddiaları rakamlarla reddettikten sonra İsmet Paşa Dimetoka'nın Türkler için tarihi önemi olduğunu, Avrupa'da geçici ilk başkentleri sayılabileceğini, Türklerin burada birçok abideleri, camileri, çeşmeleri, istihkamları, sarayları bulunduğunu söyledi ve devam ederek Yunan başdelegesi tarafından ileri sürülen ekonomik bilgilerin de hatalı olduğunu ve emlakin %84'ünün Türklere ait bulunduğunu kolayca ispat edebileceği cevabını verdi. Bundan sonra 1915'te antlaşmayla terk edilen yerleri Türkiye hükümetinin kendi arzu ve isteğiyle terk etmediğini, bu durumun olayların zoru altında vuku'a geldiğini fakat müteakereden sonra devletlerin bu anlaşmayı da feshettiklerini söyledi. Karaağaç Dimetoka Havalisi'nin Edirne'nin ekonomik ve askeri selameti için kesin şekilde gerekli olduğunu anlatarak bir şehir başka mahallesi yine başka idare altında olamaz dedi. Mudanya Konferansı'nda General Harrington'da General Mombelli'nin Karaağaç'ın Türkiye'ye verileceği hakkında vaatlerini hatırlattı ve müttefikler generallerinin bu sözlerini tutacaklarını ümit ederim dedikten sonra Venizelos'un sözünü ettiği 1 milyon mülteci rakamında mübalağa olduğunu fakat Anadolu dağlarında 1 milyondan fazla evsiz barksa tesadüf edebileceği cevabını verdi. Yugoslav delegesinin itirazlarını ele alarak Meriç rehrinin sınır olmasını isteyen Yugoslav başdelegesi Meriç'in Edirne'nin ortasından geçtiğini unutuyor. İhtarını yaptı ve sonunda özetledi. Devletlerin teklifi şunlardı. 1. Doğu Trakya için Meriç sınırı. 2. Sınırlarda tarafsız bölge. 3. Şimendiferlerin uluslararası duruma konması. Türkiye'nin karşılık teklifleri de şunlardı. 1. 1913 sınırı isteriz. 2. Tarafsız bölge egemenlik hakkımıza zarar vermeyerek şartıyla kabul edilebilir. Bu meselenin teknik komisyonlarına havalesini isteriz. 3. Bulgaristan'a mahreç verilmesi lüzumuna katılırız. 4. Şimendiferlerin Bulgarlar ve Türkler tarafından faydalanılmasını sağlamak için uluslararası komisyon kurulmasına karşı değiliz. 5. Batı Trakya'nın geleceğinin halk oyuna müracaat sonucunda tespitini isteriz. İsmet Paşa'nın cevabı kuvvetli bir mantık üzerine kurulu, sert, kararlı ve kesindi. Sözünü bitirdiği zaman delegelerin üzerinde derin bir etki yarattığı belliydi. Lord Curzon, Türkiye Başdelegesi'nin kendi görüşünü pek toplu ve açık bir şekilde açıkladığını söyleyerek teşekkür etti. Nihayet İsmet Paşa'nın teklifi üzerine bir talih komisyon kurulmasına karar verildi. İsmet Paşa komisyonunun vazifelerini de belirledi. Komisyon, askerlerden arınma ve tarafsızlık meselesini inceleyecekti. İsmet Paşa'nın verdiği cevapta en büyük tesir uyandıran delili, Karaağaç'ın Türklere iade edileceği hakkında Mudanya Konferansı'nda General Harrington ve General Mombelli'nin vermiş oldukları resmi teminattı. Türkiye'de Mudanya Anlaşması'nın resmi zabıtlarından Harrington ve Mombelli'nin beyanatlarını aynen çıkarmıştı. Bu ifşaat, Lord Curzon özellikle konferansta bulunan o zamanki İngiliz elçisi Sir Horace Rumbold üzerinde şaşırtıcı etki yaptı. İngiliz heyeti arasında fısıldaşmalar oldu. Gidip gelmeler görüldü. Çünkü bir gün önce toplantıda İsmet Paşa Trakya için 1913 sınırı istediği vakit Lord Curzon cevaben acı acı demişti ki Türkler her defasında yeni bir taleple geliyorlar. Evvelce bütün istediğiniz Meriç Nehri sınırlarından ibaretti. Şimdi Meriç'in batısını da istiyorsunuz. İsmet Paşa Mudanya teminatıyla bu haksız itiraza susturucu bir cevap vermiş oluyordu. Herkes şaşırmış kalmıştı. Toplantının sonuna doğru İsmet Paşa yepyeni bir itirazda daha bulundu. İlk toplantıda görüşmelerin yayılmamasına, ketum davranılmasına karar verilmişti. Biz bu karara uyduk fakat diğer taraftan uyulmadığını görmekle müteessifiz. Lord Curzon sordu. Nasıl? Ne gibi şeyler ifşa edilmiş? İsmet Paşa, Mösyö Venizelos'un yüzüne baktı ve bir gün önceki nutkun gazetelerde aynen yayınlandığı cevabını verdi. Venizelos bozuldu. Beni herkes tanır. Bu kadar konferansta bulundum. Gevezelik etmek adetim değildir, dedi. Lord Curzon ise güldü ve İsmet Paşa hitap ederek, üzülmeyin, dedi. Her konferansın başlangıcında adettendir. Bu gibi kararlar verilir ve ancak bu kadar uyulur. Fakat meseleler öyle karışık ve mahiyetleri o derece zıt çıkarlarla doluydu ki yalnız delegelerin fikirlerini söylemeleriyle bir sonuca bağlanacak ve halledilecek gibi değillerdi. Bütün müttefikler irili ufaklı birer birer söylüyor, onların hepsine cevap vererek ve itiraz ederek İsmet Paşa söylüyor, daha sonra tekrar onlar söylüyorlar, sonunda yine İsmet Paşa cevap veriyordu. Müzakerenin bu ilk günlerine ait manzarası, sakinlikten çok şiddet, uzlaşmadan çok mücadele ve her şeyden önce karşılıklı bir nutuk duellosu manzarasıydı. Daha ilk günlerdeki sahnelerden belli oluyordu ki Osmanlı İmparatorluğu'nun binbir meselesini tasfiye edecek olan bu konferans tahmin edilmeyecek derecede çetin, yorucu hatta ezici olacaktı. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırları meselesi 25 Kasım'da tekrar masanın üzerine kondu. İsmet Paşa'nın iki gün önceki kesin delillerine Bulgarlar, Yunanlılar, Sırplar hatta Lord Curzon yeniden cevaplar verdiler. Bu arada Stamboliski mahreç meselesinde fikirlerini kendisine taraftar görüp coşarak ekonomik mahreç yeterli değil. Dede Ağaç Bulgar toprağı olmalı, dedi. İsmet Paşa bu isteğe hak verir göründü. İsmet Paşa'nın Stamboliski'ye hak verdiğini gören Venizelos da çıldırdı. Ellerini, kollarını sallayarak Bulgaristan'ı küçümseyerek sonunda dayanamadı, şu acı itirafta bulundu. Hadi diyelim ki Türklere mağlup olduk. Trakya'yı veriyoruz. Bulgaristan'a da mağlup olmadık ya. Onlara neden toprak verelim? Türk delegeler heyetlerinde gülüşmeler oldu. Konferansın asabi havası biraz hafifledi. Bundan sonra sırayla Venizelos, Ninčić ve Curzon konuştular. Venizelos, Yunan tahribatı meselesi hakkında, tahribat meselesi ve bunların sebepleri hakkında İsmet Paşa ile daha sonra görüşeceğim. Bunu önemli meseleleri görüştükten sonra konuşuruz, dedi. Yugoslavyalı Ninčić, Türkler Karaaç Dimetok Havalisi'ni 1915'te kendi istekleriyle Bulgarlara terk ettiler. İsmet Paşa bu toprakların siyasi ve askeri baskılar altında elden çıkardığını söylüyor. Bu veriş bir baskı sonucu değil, o zamana ait askeri ve siyasi bir hesap sonucuydu, dedi. Ninčić, Türkiye Dünya Savaşı'nda müttefikler aleyhine savaştıklarını, Bulgaristan'ı kandırmak için bu toprakları bırakmadıklarını anlatmak istiyordu. Türkler ve Bulgarlar, umumi harpte kazansaydılar Türkiye bu toprakları Bulgaristan'dan geri isteyecek miydi? Bulgaristan'a verilmesinde mahzur olmayan bir toprağın başka bir devlete ait olmasında ne mahzur olabilir? Batı Trakya'da halk oyuna başvurma meselesine gelince Balkanlar karışık bir yerdir. Balkanlarda bir karış toprağın bile mutlaka bir devlete doğrudan doğruya ait olması lazım gelir. Bağımsızlık Balkanlarda ancak ihtilal sebebi olabilir, diyordu. Bunu söyleyen adam tam bir yüzyıl süren bağımsızlık propagandasıyla Türk İmparatorluğundan ayrılmış bir milletin delegesiydi. Ninčić sözlerini bitirirken görüşünü daha keskin bir şekil vermekte tereddüt etmedi. Batı Trakya hakkında sadece istatistiklere dayanarak hüküm yürütmek doğru olmaz. Çok yerde azınlıklar onların çoğunluklarını teşkil ederler. Eğer Batı Trakya'da halk oyuna başvurmak azınlıktan olan Türklerin haklarını temin içinse bu haklara riayet etmeyi Yunanistan taahhüt etmiştir. Buna lüzum yoktur. Yok, burada bir Türk çoğunluğu olduğunu meydana çıkararak yetkili bir idare veya buna benzer bir şekil temin içinse bu Balkanlar barışı için tehlikeli bir siyasi rejim olur. Böyle karışık siyasi şekillerin Balkanlara getirilmesinden çekinilmelidir. Balkanlı delegeler konuştuktan sonra söz turası Curzon'a gelmişti. İngiliz lordu hiç kağıda bakmadan konuşuyordu. Balkanların ve İsmet Paşa'nın sözlerini parça parça alarak tahlil ediyordu. Yaptığı mahkemelerle Balkanları takviye ediyor, İsmet Paşa'nın delillerini çürütmeye çalışıyordu. Konuşma tarzından İngiltere parlamentosunun mücadele atmosferi içinde yetişmiş, çok kuvvetli bir hatip olduğu belliydi. Zaman zaman nutkunun akışı içinde tuzlu biberli birkaç cümle koyarak yarattığı etkiyi sivrilmeye uğraşıyordu. Fakat İngiltere'yi temsil etmesine ve nutkunun hesaplı mimarisine rağmen İsmet Paşa'nın ileri sürülmüş olduğu delilleri yıkmayı başaramıyordu. Lord Curzon nutkuna Batı Trakya'nın antlaşmalarla oluşan durumunu anlatmakla başladı. Ankara'nın bu bölge işlerine karışmak için ne sebep gösterebileceğini anlayamadığını söyledi ve ilave etti. Müttefikler Türkiye'ye böyle bir hak tanımasına istekli değildirler. Gerçi Türkiye Baş Delegesi'nin istediği bu toprakların Türkiye'ye geri verilmesi değildir. Zaten bu biraz da fazla olurdu. Türk heyeti Batı Trakya'da halk oyuna müracaat teklifini ileri sürmekle siyasi bir müracaata bulunmaktadır. Batı Trakya'da oya müracaat, Türklerin bu bölgede çoğunluk teşkil ettiğini bu surette meydana çıkararak ileride bunları Türkiye'nin geri alabilmesi için bir imkan hasıl eder. İşte müttefikler Türkiye'ye bu hakkı tanımaya istekli değildirler. Türk heyeti milletlerin serbestçe idare esasını ortaya atan Wilson prensiplerine dayanmaktadır. Ancak serbest idare tabiini icat etmekte Wilson'un dünya barışı üzerine korkunç bir darbe indirmiş olup olmadığı şüphelidir. Eğer Türkiye bu prensibi belirli bir yerde kendi lehine ileri sürüyorsa aynı prensip başka yerlerde aleyhine de çıkabilir. Aleyhine çıkacak prensip yerlerde de prensibin uygulanmasına razı mıdır? Mesela İstanbul'u tatbik edilse netice nasıl olur? Zira şüphesiz ki son zamanlara kadar Türkler bu şehirlerde çoğunluğu teşkil etmiyorlardı. Milletlerin kendi kendilerini serbest idare etmeleri prensibi ikiyüzlü bir silahtır. Meriç meselesine gelince Türkiye hiçbir zaman bugünkü hududu istememişti. Hatta 29 Eylül tarihli notada Edirne'den bahsederken şimdi Edirne Karaağaç arasında varlığını ileri sürdüğü sıkı münasebete küçük bir imada bile bulunmadı. O zaman bütün istediği Meriç'in batı sahiline kadar Doğu Trakya'ydı. General Harrington da Türklere Karaağaç'ın kendilerine vereceğine dair bir vaatte bulunmamıştır. Her konferansta tutulan zabıtlar biraz o zabıtları tutan tarafın lehine çevrilir. Mudanya'da da böyle olmuş olması muhtemeldir. Vaktiyle az çok can sıkıcı bir müttefik tarafından Türkiye üzerinde bir baskı yapılmışsa da bu yerleri terk etmek muzaffer bir düşmanın zoruyla olmamıştır ve o kadar kesin bir mahiyet almıştır ki hudutların kazıkları bile çakılmıştır. İsmet Paşa Hazretleri Demet Okan'ın Türklerin Avrupa'da eski başkenti olduğunu söyledi. Ben bütün hayatımda tarihle uğraştım. Türklerin Avrupa akınlarını özel bir ilgiyle inceledim. Fakat Demet Okan'ın Türklerin başkenti olduğunu hiç işitmedim. Okuduğum kitaplara yeniden müracaat ettim. Belki Osmanlı padişahı bir müddet orada oturmuştur. Fakat padişah bir müddet orada oturdu diye bu şehrin Türkiye'ye verilmesi istenebilir mi? Cami vardır ama her Müslüman olan yerde cami vardır. Ancak ne saray ne istihkam ne de diğer sayılan şeyler yoktur. Sınırın Karaağaç içerisinde olduğu halde Meriç'in öte tarafına götürülmesi hakkındaki iddia askerden arınma kararından sonra önemini kaybetmiştir. Karaağaç Edirne'nin mahallesi değildir. Edirne'den 4 kilometrelik bir mesafeyle ayrılmıştır. Çoğunluğu Rum olan 8000 kişilik ayrı bir şehirdir. Türk heyetinin yalnız 3. delili kuvvetlidir. Edirne bir tarihte 80 bin nüfusu olan bir şehirdi. Türk halkı şehirlerine gelip giderken Yunan toprağından ve bir Yunan istasyonundan geçmeyi istemeyebilirler. Bu tabidir. Türklerin meşru milli hislerini en küçük derecede bile incitecek şeylerden çok çekinirim. Fakat bu mahsuru yok etmek için buraya mesela başka bir durak yapılabilir. Devletler 1915 sınırıyla şehir arasındaki bu küçük yer parçasını Türkiye'ye vermeye razıdırlar. Ümit ederim ki Türkler bu tavizi kabul ederler ve bütün diğer isteklerinden vazgeçerler. Gerek benim gerek diğer delegelerin Türk heyetine karşı müdafaa ettiğimiz fikirler yalnız büyük devletlerce değil bütün Balkan devletlerince kabul görmüştür. Tarihte belki ilk defa bu kadar karışık bir mesele üzerinde büyük devletlerin ve bütün Balkan devletlerin fikirlerinde birlik görülmektedir. Bir şey daha var. Bu birliğin kıymet ve ehemmiyetini anlamayanların hali yaman olacaktır. Bu birliği hor görenlerin, buna karşı koyanların asla muvaffakiyet ihtimali yoktur. Lord Curzon nutkunu bu şiddetli tehditle bitirince İsmet Paşa hemen ayağa kalktı ve cevap verdi. Türkler İstanbul'da çoğunluktur ve bu iddiam asla reddolunamaz. Memleketimizin her yerinde olduğu gibi İstanbul'da da Türkler halkın oyuna müracaattan hiçbir surette çekinmezler. Lord Cenaplarının delillerine ve beyanatlarına rağmen şu kanaatteyim ki dünyanın her tarafında milletler kendi yazgılarını kendileri tayin edebilselerdi dünya barışına daha iyi hizmet etmiş olurdu. Bu cevap bütün nazik şekillerine rağmen soğukkanlı İngiltere İmparatorluğu Başdelegesi'nin dahi hissedebileceği bir şiddetteydi. Amerikan Başdelegesi Mr. Child bir beyanname okudu. Bu beyannamede gizli ittifaklara dokundu ve Türk topraklarını nüfus bölgelerine ayıran 1920 tarihli 3 devlet anlaşmasının herkes için aynı menfaat prensibine uymadığını anlattı. İsmet Paşa bu beyanatından dolayı Amerika delegesine teşekkür etti. Bu toplantının ikinci kısmında Trakya sınırı olduğu yerde bırakılarak adalar meselesine geçildi. Adalar hakkındaki Türk tezini İsmet Paşa iki esasa dayıyordu. Küçük ve yakın adalarla İmroz, Bozcaada, Sema direkt Türkiye'ye verilmeli. Diğer adalar askerlerden arındırılmalı, tarafsız ya da müstakil hale konmalı. İsmet Paşa, Anadolu'nun parçası sayılan Akdeniz ve Ege Denizleri adalarının Anadolu'nun güvenliği için büyük önemi olduğunu birçok delillerle izah ediyordu. Bunlar kıyıdan az uzakta ve karasuları içindeki küçük ve büyük adalardı. Karasuları içindekiler Anadolu'nun asayişi bakımından Türk egemenliğine bırakılmalıydı. Büyük adalardan Nimni, Midilli, Sakız, Sisam, Nikarya adaları devletlerce Yunanistan'a bırakılmıştı. Fakat Türkiye'nin güvenliği adına bunların askerlikten arındırılması, tarafsız ve müstakil hale konması zorunluydu. İsmet Paşa beyanatında İmroz ve Bozcaada'yı 14 Şubat tarihli Londra Konferansı kararına dayanarak ve Sema Direği de Boğaz karşısında olduğu için istiyordu. Lord Curzon cevap verdi. Adaların Yunanistan'dan alınması hukuki ve pratik bakımdan güçtür. Zira bunlar her şeyden önce bir antlaşmayla Yunanistan'a vermişlerdir. Ahalisi de Rum'dur. Türklerin ileri sürdüğü Wilson prensiplerine dayanarak reyleri sorulsa Yunanistan'ı isterler. Nerede kaldı ki Girit ve Sisam tecrübeleri, özellik şeklinin bu adalarda ne olabileceği bize çok iyi göstermiştir. Monsieur Venizelos'u dünyaya gitmekle övünen Girit adası işi, ben büyük Marquis Salisbury'nin müsteşarı iken en çetin işlerden biriydi. Bu özellik neye mal oldu? Askersizleştirilmeye gelince bu İmroz, Bozcaada ve Semaderek hakkında Boğazlar'la beraber görüşülebilir. Öbür adaların askerlerden arındırılması makul olamaz. Yunanistan bunları Anadolu'ya karşı hareketinde üs olarak kullanmamıştır. Görüşme sonunda durum şu oldu. Bu adaların askerden arındırılması meselesini komisyona havale ettiler. Bolcada ve İmroz'un Türkiye'ye verilmesi, çetin tartışmadan sonra olduğu yerde kalmak üzereyken sonunda şu karara varıldı. Bolcada ve İmroz üzerinde egemenlik işi ve bu adalarla Sema Direği'nin askerden arındırılması, Boğazlar meselesi konuşulacağı zaman toplanacak uzmanlar komisyonuna bırakılacaktır. Sakız, Midilli, Sisam, Nikarya adalarının askerden arındırılmasının gerekli olup olmadığına aynı komisyon karar verecekti. 29 Ocak toplantısında uzmanlar komisyonunun başkanı, adaların askerlerden arındırılmasına karar verildiğini, yalnız bunun şekli üzerinde daha anlaşılamadığını ve Boğaz'a yakın 4 ada üzerinde Türkiye yetinin incelemeye yanaşmadığı için bir şey yapılamadığını anlattı. Kaklamanos'un İmroz ve Bozcaada'yı askerden arındırılmanın yeterli olacağı görüşü üzerine İsmet Paşa, bu adalar üzerindeki egemenlik meselesinin antlaşmalara ve notlara aykırı olarak ortaya konduğunu iddia etti. Lord Curzon, İsmet Paşa'ya tekrar cevap vermeye kalktı. Sözlerinin hemen kendi fikri, hem müttefiklerin fikri olduğunu işaret ettikten sonra adaları ikiye ayırdı. 1. Ortadaki adalar Midilli, Sisam, Sakız, Nikarya, bunların askerlerden arındırılması komisyonuna havale edilmişti. Yunan heyeti askerden arındırmayı kabul etmişti. Türkiye heyeti askerden arındırmanın daha geniş olmasını ve havada uçmanın da yasak edilmesini istiyordu. Boğazlara yakın adalar, Türkiye'nin Limni'yi unutmuşken komisyonun bunu da hatırlamış olduğunu söyleyerek burada 3 değil 4 ada bulunduğunu ve bunlar için yazılan komisyon kararını Türkiye yetinin kabul edeceğini umduğunu söyledi. Bu adalar üzerinde egemenlik meselesinin siyasi olduğunu ve 1. komisyonda görüşüleceğini ilave etti. İsmet Paşa cevap verdi. İmroz ve Bolcaada'nın devletlerin kararıyla Türkiye'ye ait olduğunu söyledi. Diğer adaların Yunanistan'a verilmiş olması vaktiyle itirazda bulunduğunu anlattı. Bu adalar Çanakkale topraklarıyla bir bütün teşkil ederler. Bu kadar esaslı bir meselede etnograf ve rakamları rol oynayamaz. Birkaç bin kişi hangi soya mensup olursa olsun bunların çok üstün siyasi ve coğrafi ehemmiyeti önünde değersiz bir delildir. Batı Trakya içinde coğrafi ve siyasi icapların soy düşüncelerine nasıl üstün tutulduğunu hatırlatmak faydalıdır. Aynı sebeplerin adalar söz konusu olunca aksine yorumlanması hayret vericidir. Lord Curzon'un artık İsmet Paşa ile yeni bir tartışma kapısı açmak istemediği belli oluyordu. Ancak üzerinde durulan 15 Şubat tarihli notanın yanlış yere zikredildiğini, bunun Türkiye egemenliğini ileri sürmeye elverişi olmadığını, Batı Trakya'da soy prensibine dayanan Türkiye'nin adalar meselesinde bunu göz önünde almak istemediğini söyledi ve İsmet Paşa'nın Türk topraklarından ayrılmaz sayarak istediği adalar hakkında ileri sürdüğü özelliği Anadolu kıyısı içinde teklif edip etmediğini bilmek isterim, dedi. Boğaz'ın giriş yerinde olan adaların da ada olmadığını bilmek lazımdır. Bunlar ada olmadıkları için Türk mü olmalı yoksa ada oldukları için özerk mi olmalı diye bir kelime ve cümle oyunu yapmayı da ihmal etmedi. Egemenlik meselesine muhalefet şerhi koyan İsmet Paşa, diğer adalara ait itirazların projeye kaydedilmesini istedi. Askerden arındırma hakkındaki Tali Komisyon kararı Türk muhalefet kayıtlarıyla kabul olundu. Nihayet İmroz ve Bozcaada'nın Türk olarak kalması kabul edildi, merkezdeki adaların askerden arındırılmasıyla kendilerine mahalli bir idare verilmesi noktasında anlaşıldı. Bir taraftan konferans devam ederken, görüşme dışındaki saatlerin Lozan'da toplanmış olan müttefikler hariciye nazırlarıyla baş delegelerinin görüşmelerine ayrıldığı görülüyordu. Lord Curzon'un Monsieur Mussolini ile Monsieur Poincare'e verdiği ziyafetten sonra Monsieur Poincare her ikisini davet ediyor ve nihayet Mussolini arkadaşlarının davetlerine karşılık veriyordu. Konferanstan önceki günlerde İngiliz mutarası temelleri üzerinde Paris'te başlayan konuşmalara bu ziyafetlerle devam edildiğine ve yemeklerden sonra 3 hariciye nazırının bir odaya çekilerek Türkiye heyetine karşı alınacak vaziyetleri gözden geçirdiklerine şüphe yoktu. Lozan öyle bir delege, uzman, danışman, muhabir ve katip hücumuna uğramıştı ki konferansa bağlı ve hepsi bal toplamak isteyen bir arı gibi çalışan bu kadar insanın gözünden ve kulağından kaçırarak herhangi bir konuşmayı ya da görüşmeyi sır halinde tutabilmek hemen hemen imkansızdı. Aynı zamanda bu kalabalığın bazen özel maksatlarla ortaya salıverildiği yüzlerce ve renk renk balonlardan hangisinin peşinde koşup hangisini bırakmak lazım geldiğini tayin etmekte çok ustalık isteyen güç bir manevraydı. Bu şartlar içinde tüzük deyimiyle Yakın Doğu işleri için toplanan Lozan Konferansı acayip bir manzara gösteriyordu. Bir tarafta ve önce Şato Oteli'nde toplanan asıl büyük konferans vardı ki 3 ana komisyona ayrılmıştı. Sonra 3 büyük ağaç gibi yan yana sıralanan bu ana komisyonlardan her birinin Tali Komisyonlar adı verilen muhtelif dal budakları vardı. Bu teşkilatın gerisinde ise şimdi 3 hariciye nazırının hemen hemen her akşam yaptıkları ve ziyafetlerin şampanya köpükleriyle sigara dumanları gerisini gizledikleri gerçek konferans yani gizli Lozan Konferansı geliyordu. Bu iki konferansın etrafını her milletten yüzlerce muhabir çevirmişti. Telgraf ve telefon telleri Lozan'la Londra, Paris, Roma, Ankara, Belgrad, Atina, Sofya, Bükreş hatta Amerika ile Japonya'nın en uzak köşeleri arasında durmadan işliyor ve her gün yüz binlerce İsviçre franklık şifre ve açık raporlar, konferansın mesele ve olaylarını ilgi ve merakla bekleyen hükümetlerle milletlere ulaştırmak için birbirleriyle yarış ediyordu. Fakat mahşer içinde gerçek konferans, asıl konferansa hakim olmak üzere müttefikler harici nazırlarının düzenlendiği gizli konferanstı. Müttefik başdelegeler bu konferansta İsmet Paşa aralarında yokken Doğu meselesinin bütün safhalarını görüşmeye girişmiş bulunuyorlardı. Birçok meselelerde aralarında anlaşmak istiyorlar ve Türkiye'ye karşısında tek cephe olarak çıkarlarsa kendi çıkarlarını daha iyi koruyacakları ümidine kapılmış bulunuyorlardı. Ancak Türk başdelegesinin ve Türkiye'nin daha ilk 10 gün içerisinde aldığı tavır ve vaziyetler, söylediği sözler, Türkiye'nin sevr vaziyetini kaç asır geride bırakmış olduğunu kendilerine göstermeye yetmişti. Bunun için bu sefer karşılarında sevr anlaşması usulünü uygulamaya imkan verecek kafa ve ruhta kimse göremedikleri için olacak ki yavaş yavaş İsmet Paşa'da özel görüşmelere alınmaya ve bu sefer Türkiye müttefikler görüşmesi sık sık sahneyi terk ederek kulisteki masa etrafında cereyan etmeye başladı. Resmi toplantılar bu özel görüşmelerin icablarına göre ayarlanacak ve barış eğer olacaksa vitrinde herkesin gözü önünde değil içeride hazırlanacaktı. Üç müttefik harici nazlını bu usule başvurmaya zorlayan başlıca sebeplerden biri İsmet Paşa'nın Türk tezini savunurken büyük ve küçük devletler diye hiçbir ayrım yapmasından ve kendisini hiçbir kayıtla bağlı bulundurmadan serbestçe konuşmasıydı. Esasen Bolşeviklerin konferanstaki karışık vaziyetlerden yararlanarak milletler arası propaganda girişimlerinden çok zarar gören müttefikler onların yanında şimdi de ve fazla olarak Bolşevik olmayan milliyetçi Türklerin peyda almasını herhalde kendi hesaplarına pek uygun görmüyorlardı. Bu surette Lozan Konferansı'nın ilk toplantılarından sonra İsmet Paşa'nın da katılmasıyla bir dörtler meclisi halinde görüşmeler başlayınca muhabirlerin hayal güçlerini işlemeye ve ortalığı birçok söylentiler istila etmeye koyuldu. Sabahtan akşama, akşamdan gece yarısına kadar otel otel, heyet heyet dolaşan muhabirler şuradan buradan topladıkları haber parçalarını bir araya getirerek onlardan bir bütün yapmaya uğraşıyorlar ve genellikle doğruyu bulduklarını sanırken haber kaynağının duruma başka yön vermesi yüzünden kendi kendini tekzip eder duruma düşüyorlardı. Bu arada Sovyet delegesi Çiçerin'in de Lozan'a gelmesi dedikoduları büsbütün körükledi. Müttefikler bu gelişmeden hoşlanmıyor ve Sovyet Rusya'nın Lozan Konferansı'nda bir sonuç almaya değil fakat Bolşevik propagandası yapmaya geldiğini söylüyorlardı. Sovyet Rusya delegesinin Lozan'a gelerek önce İsmet Paşa ile görüşmesi, onun arkasından İsmet Paşa'nın Lord Curzon'u ziyaret etmesi ve bu ziyaretinden sonra da Amerika delegesi Mr. Child'ın Türkiye başdelegesiyle bir mülakatta bulunması, gizli konferanslar etrafındaki genel ilgiyi büsbütün şiddetlendirdi. Sovyet Rusya delegesinin Lozan'a gelmesi üzerine cereyan eden ilk önemli olay Çiçerin ile İsmet Paşa arasındaki gizli konuşma olmuştu. Bolşevik başdelegesi de aynı arzuyu göstererek bu daveti hararetle karşıladı. Görüşme Çiçerin'in odasında cereyan etti. İsmet Paşa'ya yaveri süvari binbaşı Atıf refakat etmekteydi. Bu görüşme esnasında İsmet Paşa yine Türkçe konuşuyor ve sözlerini yaverine tercüme ettiriyordu. İsmet Paşa Çiçerin'e evvela konferans sırasında Sovyet Rusya'nın nasıl bir hareket yolu takip edeceğini ve Türkiye'yi destekleyip desteklemeyeceğini sordu. Çiçerin bu açık soruya hemen cevap vererek bütün kuvveti ve samimiyetiyle yardım vaat etmekle beraber bazı meseleler üzerinde hareket serbestliğini muhafaza etmek istediğini çünkü o meselelerin nasıl ortaya konulacağı henüz tahmin edemediğini söyledi. İsmet Paşa bu meselelerin hangi meseleler olduğunu anlamak istedi ve mesela Boğazlar meselesi mi diye sordu. Çiçerin bu konuda açıkça bir şey söylemeyeceği cevabını verdi. Bu sözlerden Çiçerin'in Boğazlar üzerinde Türkiye'yi tamamıyla desteklemeyeceği ve başka amaçlar takip ettiği hissediliyordu. İsmet Paşa Sovyet delegesini artık zorlamadı. Bu temas böyle kaldı. İlk hafta resmi toplantılar gizli görüşmeler içinde geçerek pazar gelince konferans tatil edildi. Bir haftadan beri yorulan delegeler havayı da güzel bulunca Lozan ve Leman Gölü civarında gezinmeye çıktılar. Bir haftadan beri geceli gündüzde çalışan İsmet Paşa da biraz hava almak için dolaşmaya gitti. Gazeteciler bir gezintiye çağrıldılar. Lozan Palas tenhalaştı. Bu sırada gizli görüşmelerden kuşkulananları haklı çıkaran bir olay daha cereyan etti. Konferansın ikinci hafta başında pazartesi toplanarak Türkiye güney sınırları, Suriye ve Musul meselelerini görüşeceği haber verilmişti. Herkes İsmet Paşa ile Lord Curzon'un açıktan açığa ve doğrudan doğruya çarpışacağı bu oturumu bir futbol maçı gibi merakla, heyecanla bekliyordu. Paris'ten ve Londra'dan gelen gazeteler hep bununla doluydu. Fakat pazartesi sabahı Musul konuşmasının başka zamana bırakıldığı haber verildi. Musul konuşulmadıktan başka askerlik ve topraklar komisyonu da toplanmadı. Musul meselesi konuşulacakken niçin başka zamana bırakılmıştı? basit. Demek İsmet Paşa ile Lord Curzon anlaşamamıştı. Görüşmeye Türkiye'nin Avrupa sınırlarından başlanmıştı. Avrupa sınırları işinde o kadar kesin konuşan Türkiye'nin Musul hakkında söyleyeceklerinden çekindiği için özel görüşmeler başlamış, fakat özel görüşmelerde de resmi oturumlardan fazla netice alınmayacağı görülünce mesele başka zamana bırakılmıştı. Lord Curzon, Türkiye Başdelegesi ile görüştüğü Musul meselesinde kendi isteğine oranla büyük farklar olduğunu görünce anlaşmazlığın açık bir toplantıda meydana vurulmamasını rica etmiş, İsmet Paşa da İngiliz Hariciye Nazırı Lord Curzon of Kindistan'ın bu ricasını kabul etmişti. Musul meselesini bir petrol işi gibi gören İngilizlerden sonra Amerikalılar ve Fransızlar da bu meseleyle ilgili görünüyorlardı. Ruslara gelince Sovyet delegelerinden Rakovski, tabiatıyla Türklerin yardımcısıyız. Ancak menfaatlerimiz birleştiği zaman beraber olacağız, menfaatlerimiz ayrıldığı zaman ayrılacağız diyordu. Rakovski'nin bu açık ve gerçekçi politikası Lozan Konferansı'na gelen Sovyet-Rusya heyetinin aldığı talimata tamamen uygun gerçek politikasıydı. Durum şöyle özetlenebilirdi. Artık büyük meseleler büyük toplantılarda ve tali komisyonlarda görüşülmüyordu. En çetin davalardan bir kısmına önce özel görüşmelere el atılmış, uyuşulmayınca hepsi sonraya bırakılmıştı. Artık muhabirler konferansın resmi tebliğlerine önem vermiyorlar, konferansın ne halde bulunduğunu özel görüşmelerden, esrarengiz konuşmalardan öğrenmeye uğraşıyorlardı. Türkiye'nin Avrupa sınırı konuşulmuş, bir kenara atılmıştı. Adalar meselesi konuşulmuş, bir kenara atılmıştı. Musul meselesi özel konuşma konusu olmuş, fakat üzerinde anlaşmanın güçlüğü görülünce masa üzerine getirilmekten çekinilmiş, bir kesintiden korkulmuş, bir kenara atılmıştı. Fakat bu sırada Mali Komisyon toplanarak konferansın yine ana davaları teşkil eden Duyun-u Umumiye, Osmanlı borçları, işgal masrafları, Yunan tamiratı meselelerine dokundu ve bu görüşmeler İsmet Paşa'nın Monsieur Venizelos'a yeni bir darbe vurmasına daha vesile oldu. Toplantı Fransız Başdelegesi Monsieur Barrieri'nin başkanlığında açıldı. Görüşme programını gösteren listede Duyun-u Umumiye, işgal masrafı, Yunan tahribatı yazılıydı. İsmet Paşa söz alarak Türk tezini izaha başladı. İlk olarak Duyun-u Umumiye davası ele alındı ve Duyun-u Umumiye'nin eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarını oluşturan bütün devletler arasında taksim edilmesini istiyoruz. Madem ki Osmanlı saltanatı taksim edilmiştir, o saltanatın borçları da taksim edilmelidir. Yeni Türkiye hükümeti eski Osmanlı İmparatorluğu topraklarından bir kısmını miras aldığı için borçlarında yalnız bir kısmını kabul edebilir, dedi. İsmet Paşa'nın müttefikler tarafından istenen işgal masraflarına verdiği cevabın özeti şuydu. Türkiye'den askeri işgal masrafı istenemez. Çünkü Türkiye kimseye gel bizi işgal et diye davette bulunmamıştır. Türk hükümeti için işgal masrafı diye bir şey yoktur. Böyle bir meseleden bahsedilmesine bile tahammül edemem. Bu kesin vaziyete karşı ilk düşman cepheyi açan ve söz alan Fransız Başdelegesi Barrieri oldu. Askeri işgalleri Mondros Anlaşması'nın 7. maddesine işgal masraflarının Türkiye'ye ait olduysa müttefiklerin imzaladıkları diğer anlaşmalarla belirlenen emsale dayandırdı ve bu isteğin vazgeçilmez bir temel prensip olduğunu söyledi. Türkiye'nin yalnız müttefik devletler tebaasının zararlarını vermeye mecbur bulunduğunu ayrıca kaydetti. İsmet Paşa'nın Barrieri'ye cevabı, Türkiye'nin böyle bir meseleyi tanımadığını, işgal masrafı diye bir konu üzerinde asla konuşmayacağını tekrar etmekten ibaret oldu. Fakat Fransa Başdelegesi'nin ileri sürdüğü delilleri de cevapsız bırakmak istemediğini söyleyerek, Türkiye'nin Lozan'daki vaziyetini Mondros Anlaşması'na değil, Mudanya Ateşkesi'ne dayandırıldığını ileri sürdü, Mösyö Barrieri'den fikrini düzeltmesini rica etti. Fakat asıl gürültü 3. davada Yunanlıların Anadolu'da yaktıkları ve yıktıklarını tazmin etmeleri, Yunan ordusunun tahribatını Yunanistan'ın tamir etmesi noktasında koptu.